Ayrım 6. Fi. Akila Azra Cohen. Sayfa 68. 21. Canmanay'ın gecikiyor olması Özge'nin işine gelmişti. Açık büfenin bereketinden dilediğince yararlanabilmişti. Canmanay'ın geldiğini ve 10 dakika içinde kendisini kabul edeceğini uzun boylu, uzun bacaklı, çok güzel bir kız bildirmişti kendisine. Kızın arkasından bakarken bir gün bu kızın çok ünlü olacağına bahse girebilirdi. Tabii kızı kendisinin ünlü edeceğini hiç düşünmemişti. Özge tuvalete gidip elini yüzünü yıkadı. Pürüzsüz cildi, kısa kesilmiş saçları ve dolgun dudakları kendi renginde mükemmeldi. Tırnakları her zaman kısacıktı. Kahverengi saçları bronz tenine rağmen parlayan yeşil gözleriyle kafa karıştıran bir kadındı. Arkadan bakıldığında esmer, önden bakıldığında sarışın etkisi yapardı. O erkek konforlarına sahip güzel bir kadındı. Güzelliğini hiç önemsememiş, önemsetmemiş güzel bir kadın. Güzelliği ilk görüşte çok çarpıcı bir etki yaratmasına rağmen hemen sonrasında Özge'nin cinsiyetsizliğinden kaynaklanan silik bir his bırakırdı akılda. İncelendiğinde oldukça güzel olan bu kadın ikinci bakışta sanki kadın bile değildi. Podyumdaymış edasıyla yürüyen kızı takip etti. Sol tarafta bulunan büyük stüdyonun yanından geçerlerken Canmanay'ın stüdyonun arkasında durmuş kulağındaki interkomla kulaklık ve mikrofondan oluşan dahili iletişim sistemi ekibine bağırmasını fark etti. Durdu. Bunu canlı olarak izlemek istiyordu. Can sahnenin tepesindeki ışıklara tırmanmış teknisyenin duyması için yüksek sesle "Çak bir tane daha aydın ger, yumuşat şunu. Aydınlatma istemiyorum ben şovumda. Rahatlatma istiyorum. Işık dediğin dinlendirmeli. Herkesin en güzel haliyle hissetmesini istiyoruz burada. Sivilcelerini görüp siyah noktalarını saymak değil." diyerek direktifler veriyordu. Özge'nin peşinden gelmediğini fark eden kız geri dönüp onu telaşla uyardı. Canmanay odasına gelmeden hazır bir şekilde odada olmalıydılar. Röportaj için ayrılan süre elde olmayan nedenlerden dolayı iyice kısalmıştı. Can Bey röportajdan çıkıp hemen programa katılmalıydı. Gecikemezdi. Program canlı yayındı. Canmanay stüdyoda etrafı emirler yağdırırken Özge ve kız onun kulisine geldi. Elindeki dijital kartla kapıyı açan kız Özge'yi içeri soktu. İyi günler diledi ve kapıyı çekip gitti. Kapının kapanmasının ardından Özge hemen elini kapı koluna uzattı. Odada kilitli olup olmadığını görmek istiyordu. Kilitli değildi. Odada yalnız olduğunu düşünürken arkasından gelen sese irkildi. Ses, "Aylin Hanım," diye hitap etmişti. Dönüp odaya baktı. Canmanay'ın asistanı Kaya selamlaşmak üzere ona doğru yürüyordu. Kaya ile daha önce tanışmamışlardı. Hiç. Ama Özge basından biliyordu onu. Tokalaşırlarken, "Ben Özge, Aylin Hanım bir kaza geçirdi. Yerine ben geldim," diyerek düzeltti. Kaya, Özge'nin elini bırakmakta 3 saniye gecikti. Bu Özge'nin başına çok sık gelen bir hareketti. Erkekler onunla tanıştıklarında önce hep ona bir kadına yaklaştıkları gibi yaklaşırlar, sonra geri çevrilince ona aşık olurlar, aşklarına da karşılık göremeyince ondan nefret ederlerdi. Bunu çok deneyimlemişti. Artık ne yapılması gerektiğini de biliyordu. Sakince Kaya'nın kendi elini bırakmasını bekledi. Cinsiyetsizliğinin hissedilmesi bir süre sonra yeterli olacaktı. Kaya, "Çok geçmiş olsun, önemli değildir umarım," diye sordu. Aslında cevapla ilgilenmiyordu. Özge'ye yol verip onu odanın iç bölümüne doğru yöneltti. Sakince odanın içine doğru ilerlerken "Önemli değil, düştü ama iyileşecek," diye kısaca açıkladı Özge. Bakışlarını kendi kıçında yakalamamak için yavaşça Kaya'ya döndü. Kaya'nın kendisine oturması gereken koltuğu göstermesini bekliyordu. Oturdu. Kaya karşısına geçip oturduğu koltuğa öyle bir yerleşti ki sanki Özge röportajı onunla yapacağını düşünüp içinden eğlendi. Bu tipler kendi çekiciklerinin öylesine farkında olurlardı ki karşılarındakiyle flört etmek sanki kadınlara gösterdikleri bir lütuftu. Bunda Canmanay'ın uzun yıllar asistanı olmasının da etkisi olmalıydı. Canmanay'ın artıkları hep Kaya'ya kalmıştı ve Özge'nin artık olarak gördüğü bu kadın kitlesi sonuçta modellerden, oyunculardan oluşan oldukça şaşalı bir kitleydi. Canmanay'la olmak için Kaya'ya yaklaşan ve Canmanay'ın ilgilenmediği modeller, oyuncular, etrafındakilerin yüceliğini kendi devliği sanan salaklar her yerdeydi. Sanki Kaya bir aslanın ardından gezip arttıklarından beslenen bir sırtlan misali yaşıyordu hayatını. Görkemli bir sırtlan. Aksi takdirde nasıl bir adam 10 yılı aşkın bir zamandır bir erkeğin asistanlığını yapabilirdi? Kayının ne kadar maaş aldığını merak ederken siz Can Bey'le mi çalışıyorsunuz diye sordu. Kaya, evet 12 yıldır. Asistan olmak için çok uzun bir zaman ama etrafa bakınca yapılacak daha iyi ve doğrusunu söylemek gerekirse daha eğlenceli bir şey de bulamıyorum diye açıkladı. Cevabın tuhaf hissettiren gerçekliği sıkıcıydı. Kaya, gurur duyduğumu sanıyor insanlar ama bazen hayat sizi kontrolünüz dışında yerlere götürebiliyor ve orada tıkanıp kalıyorsunuz. Aslında psikoloğum ben diye konuşmaya devam ederken Özge adamın ani samimiyetine şaşırdı. Kaya, kendi muayenehanemi açmayı düşünüyorum. Bir şey içer misin diye sorduğunda Özge hala muayenehaneyi düşünüyordu. Kendine yalan söyleyen birinin konuyu hemen geçiştirebilmesi yine hayret uyandırmıştı. Sağ olun. Bir saattir sizin açık büfenin başındayım. Yeterince yedim ve içtim diye cevap verdi. Kaya, Can birazdan burada olur. Yapman gereken bir hazırlık varsa o gelmeden yap istersen. Odaya girdiği gibi başlamak isteyecektir. Çok vaktin yok diye net bir şekilde ama nazikçe açıkladı. Özge komutu almış tazı gibi atağa kalkıp hazırlanmaya başladı. Çantasından kayıt cihazını çıkardı. Not defteri, kalem, iPad, küçük bir el kamerası. Hepsini masanın üzerine dizdi. Çalışır duruma getirdi. O hazırlanırken Kaya bilgisayarın başında kendi işini yapıyordu. Özge röportajı hazır beklemeye başladı. Odaya girdiğinden beri ilk defa odayı inceledi. Oda iki bölümden oluşuyordu. Giriş bir Japon paravanla sanki odadan ayrılmıştı. Odaya girmek için kapıdan girmek yeterli değildi. Japon paravanına geçmek gerekiyordu. Paravanın açıldığı bölüm ortasında modern krem rengi köşeli bir koltuğun bulunduğu büyük beyaz bir odaydı. Koltuk duvara yaslanmamış, odanın tam ortasına L biçiminde konuşlandırılmıştı. Koltuğun ortasında bulunan sehpa bir sürü küçük gizli çekmecesi bulunan büyük kara bir sandığa benziyordu. Özge tüm çekmecelerin içinde ne olabileceğini merak etti. Koltuklu beyaz bölümden geçince antik çalışma masası ve önünde tahta benzeyen iki deri koltuğun bulunduğu ikinci bölüm de şaşırtıcıydı. Bu kadar beyaz, bu kadar modern döşenmiş bu odada bu kahverengi deri koltuklar ve bu venge rengi antik masa Baba filminin setinden alınmış gibi abartılı duruyordu. Özge oturduğu koltuğu dikkatle inceledi. İçinde küçücük kalmıştı. Kaya'nın masası hemen büyük antik masanın tam karşısında sanki görünmesin diye köşeye gizlenmişcesine banyo kapısının yanındaydı. 12 yıldır orada mıydı acaba diye düşündü Özge. Adam son derece ilgisiz kendi işine bakmaktaydı. Özge, Kaya'nın masasının bulunduğu bölümün tavanındaki kamerayı henüz fark etmişti. Başka nerelerde var diye bakamadan Can Manay tüm karizmasıyla içeri girdi. 22. Doğru, tıraşlamaktan küçülmüş kurşun kalemle elindeki küçük not defterine durmaksızın yazmaktaydı. Okulun danışmasına yakın yerde bulunan bekleme koltuğundaki hali orada çalışanlara önceleri ilginç geldiyse de zamanla Doğru'nun oradaki varlığına alışmışlardı. Önceleri sorumsuzlukla suçladıkları kardeşinin hayat hikayesini öğrendiklerinde bilgiye karşı içlerindeki gıcıklığın yerine acıma ve takdir duygusu almıştı. Kaleminin ucunun iyice körelmesiyle rakamlar okunamaz olunca cebinden hızla çıkardığı kalemtıraşla kalemi yine açtı Doğru. Çöpü kalemtıraşla birlikte cebine koyup yazmaya devam etti. O kadar meşguldü ki bilginin kapıdan girdiğini bile fark etmemişti. Danışmadaki memura ve güvenlik görevlisine selam veren Bilge, tecrübeli bir şekilde ve hiç ses çıkarmadan belirli bir mesafede Doğru'nun oturduğu koltuğa oturdu. Doğru konsantre olduğunda seslenilmekten, dokunulmaktan, herhangi bir şekilde uyarılmaktan hoşlanmıyordu. Onun o konsantrasyonundan çıkıp sizi kendiliğinden fark etmesini beklemeniz gerekirdi. Normalde Bilge'ye çok sıkıcı gelen bu durum o an için çok iyi gelmişti. Hem aniden Can Manay'ın arabasından indirilmesinin stresi hem de metro durağından sonraki otobüs durağına kadar yürümesi onu tüketmişti. Çok yorgundu. Doğru ve Bilge engelliler okulunun girişindeki koltukta öylece oturdular. O an oradan buhar olup kaybolsalar kimse onların yokluğunu fark etmezdi. Kimse onları aramazdı, özlemezdi. Bilge kendini çok yalnız hissetti. Uzun süredir ilk defa annesini özledi. Düşüncesini düzeltti. Annesini değil, anneyi özlemişti. Bir anneye sahip olmanın nasıl bir şey olduğunu hiç bilememişti. Annesi olmadığından değil, hep annesine annelik yapmak zorunda kaldığından. Çocukluğunda bir kez bir akşam yemeği için evine gittiği ilkokuldan arkadaşını düşündü. Onun ailesiyle yediği akşam yemeği bir aileyle yediği tek yemekti. O anısı zor durumlarda düşündüğü en sıcak fantazisiydi. Sıcak koltuğa yaslandı. başını koltuğa dayayıp o akşam yemeğini düşünmeye başladı. Yedikleri bamyanın tadı hala damağındaydı. Ama hiç bamya sevmemesine rağmen o tat kendisini aileye sahip hissettiği en yakın duyguydu. Doğru, kendisini fark ettiğinde köşedeki lokantaya gidip bamya yemeye karar vermişti bile. Cebindeki parasını hesapladı. Yeterdi. Artık kendisini hayata bağlayan başka bir duyguya ihtiyacı vardı. Zorunluluklar ve acıdan başka. 23. Hazır mıyız? Bu bir sorudan çok emirdi. Can insanı hipnotize eden tüm enerjisiyle odayı doldurduğunda tek bir şeyle ilgiliydi. Can Mana'ya hazır mıydılar? Özge çok nadir hissettiği bir heyecan duydu. Karşısında gerçek biri vardı. Görebiliyor, damarlarındaki ritimde hissedebiliyordu. Kısa boylu, asimetrik ifadeli, güzel ya da çirkin diye nitelendirilmekten tamamıyla uzak biri. Bir enerji, Tanrı'ya yakın bir şey. Can Manay. Nihayet tanışmaya değecek biri diye düşündü. Adamdan aldığı enerjiyi kafatasının kulaklığının arkasında kalan iki çıkıntısında hissediyordu. Ondan çiftleşmek isteyeceği biri olarak hiç etkilenmemişti. Düşüncesi bile küçültücüydü. O tanımak isteyeceği biriydi. İçindeki savaşçı başta nasıl da karşı çıkmıştı bu duygusuna. Az kalsın savaş açacaktı bu adama. Onunla ilgili topladığı tüm bilgileri unutmak istedi. Ve o an unuttu da. Etrafını böylesine dolduran bir adam yüceltilmeliydi. O da bugünden itibaren bu amaca hizmet edecekti. Bu kendisiyle aynı malzemeden yapılmış biriydi. Maskeleri olsa da o maskeler Özge'nin yıllar boyunca savaşmaya yemin ettiği kişilerden, şeylerden korunmak içindi. Bunu hissedebiliyordu. Özge kendisini de tanımaya değer biri olduğunu ifade eden cinsiyetsiz bir vücut hareketiyle tokalaşmak üzere Can Mana'ya doğru atıldı. Sıkı, güçlü, tereddütsüz, emin bir şekilde tokalaştılar. Aynı anda elleri birbirinden ayrıldı. İnsanlık onların tokalaştığı gibi çiftleşebilseydi savaşlara gerek kalmazdı. Röportajla ilgili hazırlıkların tamamlanmış olduğunu gören Can, rahatlamış bir şekilde sıktı kızın elini. Yarım saat içinde bitirmeliydi bu işi. Kendisi gibi kısa boylu kızın tek ayırt edici özelliği parlayan gözleriydi. Esmer suratında yeşil bir tıraş gibi parlayan iki göz. Ama rengi değildi kızın gözlerindeki enteresanlık. Bakışlarındaki onaylamaydı. Can anladı. Kız sıradan bir hayranıydı. Röportaj kolay olacaktı. Herkes yana geçince Can fotoğrafçısını çağırdı. Her zaman kendi fotoğrafçısıyla çalışırdı. Nihat ülkenin en iyi fotoğrafçılarındandı. Ama Can'ın onu seçmesinin asıl nedeni bu değildi. Nihat'ın samimiyetiydi. Can'daki kusurları ustalıkla saklarken sanki sadece ikisinin bildiği bir sırrı koruyordu. Can kendisini sanki olduğundan daha iyi göstermek üzere dizayn edilmiş koltuğuna kurulurken başlayabiliriz dedi. Özge kayıt cihazını açarken daha sonra deşifre, kaydedilen konuşmanın sonradan dinlenerek yazıya dökülmesi için gerekli diye açıkladı. Can bildiğini ifade eder şekilde kafasını yavaşça sallarken masanın üstüne koyabilirsiniz. Yalnız gerekli gördüğümde kapatırım dedi. Özge saygıyla onaylarken sorularını eline aldı. Bir an soruya baktı. Asla kendisinin sormayacağını düşündüğü soruya soracaktı. Sanki Aylin oradaymış gibi uyumlu davranacak, skandalsız bu röportajı sonlandıracaktı. Soruyu yemek istemediği bir şeyi yutarcasına yavaşça sordu. İlk soru. Psikologluktan arta kalan zamanlarınızı marangoz atölyenizde geçirdiğinizi okuduk. Profesyonel bir marangozcuymuşsunuz aynı zamanda. Peki bunlardan hangisi Can Manay? Can ve Kaya birbirlerine baktılar. Odadaki sessizlik tam rahatsız edici olmak üzereydi ki kahkahanın önce hangisinden geldiğini algılayamadı Özge. Ama bayağı gülüyorlardı işte. Nihat'ın da onlara katılmasıyla Özge iyice yalnız hissetti kendini. Kahkahaları tam abartılı olmaya kayacaktı ki Can Manay, ''Nereden buluyorsunuz bu soruları ya? Bir insanın hobisi varsa karakter bölünmesi mi yaşıyordur?'' ''Neyse ben cevap vereyim. Her ikisi de. Hatta geriye kalan hobilerimi de hesaplarsak diyebiliriz ki hepsi. Hepsi benim.'' dedi. Özge suratındaki kırık gülümsemeyi düzeltmeye çalışarak devam etti. Utanmıştı. Can haklıydı. Böyle aptal bir soru asla sorulmamalıydı. En azından soran kendisi olmamalıydı. Keşke Aylin yapsaydı röportajı diye düşündü. En azından bu soruyu sona koyabilirdi. Ama listedeki diğer soruların da bundan pek farkı yoktu. Küçük düşmüşlüğünü yenmeye çalışarak konuştu. Bu sezon programınızın biteceğiyle ilgili söylentiler var. Bunlar ne kadar doğru? Can kuru cevap verirken elini telefonunu aldı. Doğru değil. Sadece daha genişletilmiş bir formatta devam edeceğiz programa dedi. Nihat çoktan çekimini bitirmişti. Onları hiç bölmeden köşesinde oturan Kaya'ya eliyle sessiz selam verip çıktı. Özge selam vermek istediyse de canın devam hareketiyle sesini temizleyerek röportajı sürdürdü. Garip bir şekilde heyecanı geçmemişti. Bu genişletilmiş formatın şimdikinden farkı ne olacak diye sorduğunda cam bakışları elindeki telefonda kafasını kaldırmadan dümdüz bu bir sürpriz yayında görürsünüz diye cevap verdi. Özge camdaki kuruluğa rağmen yılmadan devam etti. Eğer psikolog olmasaydınız ne olmak isterdiniz, ne yapardınız diye sordu. Can iyice sıkılmıştı. Bakışını mesajdan okuduğu telefondan alıp dümdüz Özge'ye bakarken daha önce belki 2864 kere sorulmuş bu soruyu sormadığınızı varsayıyorum. Tabii eğer başka soracak sorunuz varsa dedi ve dik bir şekilde bakmaya devam etti. Özge'nin nabzı hızlanmıştı. Can Maray onun resmen salak biri olduğunu düşünüyordu. Bu düşünceyi adamın sadece laflarından değil bakışlarından da net bir şekilde görebiliyordu. Elindeki kağıda baktı. Hızlıca düzgün ya da daha önce sorulmamış bir soru bulmaya çalıştı. En sondan bir önceki soruyu sordu. İlk aşk. Aslında küçük bir anket yaptık ve izleyicilerinizin, hayranlarınızın en çok merak ettiği şeyleri öğrendik. Sorular şöyle. Kendinizle ilgili en çok sevdiğiniz 3 şey nedir? Can, bakışı tekrar telefonuna dönerken ilgisiz olduğunu belli eden vücut diliyle zekam, olduğum kişi, yaptıklarım. Başka soru var mı anketten? Dedi. Özge devam etti. Röportaj kötü gidiyordu ve iyice telaşlanmıştı. Peki en beğenmediğiniz 3 şey diye sordu. Can telefonda birilerine mesaj çekerken kafasını hiç kaldırmadan omuzlarını silkeledi. Yok dedi. Ama kızın sessizlik içinde hala cevap beklediğini anlayınca kafasını kaldırıp kıza baktı. Beğenmediğim şeyler üzerinde çalışarak bugünlere geldim. Ve pek bir şey kalmadı. Ama illa bir cevap vermem gerekirse fazla sabırlı olmamı beğenmiyorum. Aptal insanların aptallıklarıyla vaktimi almalarına hala izin verebiliyor olmayı hiç beğenmiyorum. Derken elindeki telefonu çevirdi bakışlarını. 2 saniye sessizlik oldu. Tam Özge konuşacaktı ki Can, bu 2 etti. Siz 3 istediniz. Sizin için ben bu 2 şeyi birleştireyim. Yani işlerini kötü yapan insanların vaktimden çalmalarına karşı gösterdiğim sabrı beğenmiyorum dedi. Bakışları hala telefonundaydı. Özge mesajı çok iyi almıştı. Can resmen ona saldırıyordu ama yılmayacaktı. Bir an kendi durumunu adama açıklamak, soruların aslında ailene ait olduğunu anlatmak ona sığınmak istedi. Ama yapması gereken bir işi vardı ve böyle mızıklanmak onun gibi birine yakışmazdı. Zaten Can gibi bir adam da böyle bir mızıklanmaya katlanmazdı. Kendi istediği gibi olmasa da bu röportajı yapmak için oradaydı. Bir an içinden Can Manay'a haddini bildirmeyi düşündü. Yaptığı araştırmalardan 2 soru sorsa bu işi bitirirdi. Ama çoktan karar vermişti bunu yapmayacağına. Can Manay onu ne kadar aşağılarsa aşağılasın kendini ispatlamak için bel altına vurmayacaktı. Listelerde yer almayan ve aslında hep Can Manay'a sormak istediği soruyu sordu. İlaçla tedavi hakkında ne düşünüyorsunuz? Can önyargıyla kıza baktı. Bir an bekledikten sonra bu soru mu şimdi dedi. Kız sabırla açıkladı. Kendisine karşı olan önyargıya rağmen duruşunu korumada kararlıydı. Psikolojik rahatsızlıkları olan kişiler üzerinde yapılan ilaçla tedavi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce işe yarıyor mu? Kapalı bir kutu olan beyne bu şekilde dışarıdan kimyasallarla müdahale etmeyi doğru buluyor musunuz? Diye açıkladı. Can telefonunu masanın üzerine bıraktı. Dikkati kızdaydı şimdi. Kızın sorusu beklemediği gereklilikte bir soruydu. Ciddi şekilde cevaplamaya değerdi. Yazılı olarak yayınlanacaktı cevabı. Ve sonradan pişman olacağı bir umursamazlıkla cevaplamak istemiyordu. Soruyu. İyi bir cevap beklemek için hızla düşüncelerini organize etti. Dikkatli bir şekilde beyin sandığınız kadar da kapalı bir kutu değil aslında. İlaçla tedavi kişinin rahatsızlığının boyutuna ve ilacın ne olduğuna göre değişir. Kendini biraz rahatsız hisseden herkese ilaç verelim demiyorum. Zaten böyle bir toplumda yaşamaya çalışmak yeterince rahatsızlık verici. O yüzden ufak tefek rahatsızlıklarımız olması aslında sağlıklı ama öyle vakalar var ki psikolojik bozuklukları zamanla büyük fiziksel hastalıkları tetikleyebiliyor. Ve işte bu kişilerde o büyük hastalıkları engellemek adına kişinin psikolojik tedavisinde biraz zaman kazanmak için semptom giderici olarak ilaç gerekli olabiliyor. Tabii çok dikkatli olmak kaydıyla diye açıkladı. Özge sonunda karşısındaki kişinin seviyesine uygun bir soru sorabildiği için biraz rahatlamıştı. Ama yine de biraz daha zamanı vardı ve başka sorular da sormalıydı. Elindeki aptal listeyi tamamen kafasından attı. Aklına gelen sorularla devam edecekti. Can Manay'a sorabileceği adamı allak bullak edebilecek bir sürü sorusu vardı ama sormayacaktı. Çünkü kendisi bilmese de adamın nedenleri olduğuna inanmayı seçmişti. Kararlı bir şekilde devam etti. Bazı kişilerin hayatın gündelik sıkıntılarından kurtulmak için ve sadece ihtiyacını hissettikleri ilaçları almak adına psikiyatristleri ziyaret etmelerine ne diyorsunuz diye sordu. Can, Tabii öylesi de vardır ama bana gelenler arasında değil. Benim yaptığım iş aslında foseptik çukurunu temizleyen bir işçininkinden çok farklı değil. İşçi vücuduyla pisliğin içine girip belli aletlerle o çukuru boşaltıyor. Ben ise aklımla, tekniğimle insan zihninin en temizlenmemiş bazen yıllarca pisliklerin yığıldığı yerlere girip temizliğimi yapmaya çalışıyorum. İşçinin aletleri olduğu gibi benim de yöntemlerim, bazen de ilaçlarım var. Bazen bilincin öyle bir yerini aydınlatıyorsunuz ki kişinin hayatı boyunca kendisine acı veren her şeyi yığıp kapısını da kapattığı bir yer burası. Oraya girdiğinizde bazı ilaçların yardımı olmadan devam edemezsiniz temizliğe. Orada yıllarca kilitli kalmış o pisliğin tüm bilincine yayılma riski var. İlaçlar süreci yavaşlatarak bu riski minimuma indirmede işe yarayabiliyor. Bazı yaşanmışlıklar yaşamın kendisine aykırı olabilir. Bunları hatırlayıp gündelik hayatınızın parçası haline getirerek yaşamak çok ağır, hatta bazen imkansız olabilir. Ya onları beyninizde hiç uğramadığınız bir yere gömeceksiniz ya da adım adım sistemli bir şekilde temizliğe gideceksiniz. Ben ancak böylelerinde ilaç kullanımını onaylarım. Reçete yazdırmak için kimse bana gelemez, dedi. Özge, hemen bu konuyla ilgili bir başarı öykünüz var mı? Yani çok iyi bir şekilde temizlediğiniz bir beyin mesela, diye sordu. Can kızın acemiliğine iyice kızmıştı. Size kalkıp hastalarının psikolojik hikayelerini anlatacağımı düşünmediniz herhalde, dedi. Ve sonra Kaya'ya dönüp sabırsız bir şekilde ne kadar var daha bu saçmalığın bitmesine, diye sordu. Kaya eliyle 7 dakika daha olduğunu gösterdi. Can kendi saatine baktı. Patek Philippe marka saati 11 yıl önce bir hastasının eşi tarafından kendisine hediye edilmişti. Hediyeleri asla kabul etmezdi. Hele hastası intihar ettiği için eşi tarafından kendisine verilen bir hediyeyi asla. Ama bunu etmişti. Kim değeri 1 milyon doların üzerinde olan bir saati geri çevirebilirdi ki? Saat, saati kendisine hediye eden adamla aralarındaki gizli bir anlaşmanın imzası gibiydi. Can saati koluna takınca tüm kapılar açılmaya başlamış, televizyondan teklif gelmiş ve yaptığı programla ünlenmişti. İntihar eden kadını düşündü. Kadını kendisine gönderen, kadının boşanmak üzere olduğu eşiydi. 10 yıldır bu programı yapıyordu. Ama ne gariptir ki kanalın sahibi olan bu adamla bir kez bile bir araya gelmemişlerdi. Saat sanki kolunda bir mühürdü ve neredeyse 6 olmuştu. Bu aptal röportajı bitirip daha önemli işlerine geçmeliydi. Size daha fazla zaman ayıramam. Son sorunuzu sorun ve gidin lütfen, dedi Özge'ye. Özge kanının bir anda yüzüne hücum ettiğini hissetti. Can Manay'ın kendisine bu kadar acımasız ve öfkeli yaklaşımı çok abartılıydı. Niye benim sadece işimi yapmaya çalıştığımı göremiyor? Niye bu kadar yargılayıcı? Hayır, aslında yargılayıcı değil, aşağılayıcı, diye düşündü. Kızmıştı. Bu adamı gösterdiği bunca inceliğe, bunca kayırmaya rağmen adam her fırsatta onu aşağılamıştı. Özge'nin onca alttan almasını aptallık sanmıştı Can Manay. Asıl aptal olan kendisiydi. Özge kendi hayatını tamamen değiştireceğinden habersiz, sadece adama göründüğünden çok daha zeki, değerli biri olduğunu ispat etmek istercesine bir refleksle son sorusunu sordu. Sizin tedavinizde ilaç kullanılmış mıydı? Can kızın ne demek istediğini anlayamadı. Kaya da Can da kıza dikkatlice baktı. Kız birkaç saniye bekleyip yaratmak istediği etkiyi yarattığından emin olduktan sonra, bundan 21 yıl önce ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde 3 yıl yattığınıza dair bir belge bulduk. O dönemde aldığınız tedavide kullanılan ilaçlar sizin temizlemenizi de yararlı olabildiler mi, dedi. Özge'nin suratında istem dışı da olsa küçük bir tebessüm belirdi ve yeşil gözleri parladı. Can'ın bir anlık sessizliği Kaya'nın kafasını bilgisayardan kaldırıp ona odaklanmasına neden oldu. Daha önce asla Can'ın suratında görmediği bir ifadeye bakıyordu şimdi. Bu ifade öylesine güçlüydü ki adını koymak kolay olmadı ve Kaya ilk aklına gelen kelimeyi düşündü. Korku. Sadece birkaç saniye sürmesine rağmen Can'ın bakışlarında korku vardı. Kaya kızın sorusunu dinlememişti ama aklında 21 yıl önce bir akıl hastanesiyle ilgili bir şeyler kalmıştı. Kızdan soruyu tekrarlamasını istememek için zor tuttu kendisini. Özge sorusunun yarattığı etkiyi gözlerini kırpmadan Can Manay'ın suratında izledi. Birkaç saniye sürmüş olsa da adam sarsılmıştı. Can Manay'ın sakince ayağa kalkıp gerilmesi, ardından esnemesi ve de halüsinatif sorularla kaybedecek vakti olmadığını söyleyip odadan çıkması sanki bir saniye sürmüştü. Can Manay'ın ardından şaşkınlıkla baka kalan Özge, Kaya'nın da aynı şaşkınlıkla oturduğu yerden kapıya baktığını görünce rahatladı. Odadaki şaşkınlık, sessizlik Kaya'nın titreyen telefonuna cevap vermesiyle bozuldu. Kaya telefondaki kişiyle hiç konuşmadı. Sadece dinledi ve kapattı. Özge'ye konuşurken saygılı ve mesafeliydi. Eşyalarınızı toplayıp gidebilirsiniz artık. Lütfen. Programa hazırlanmamız gerekiyor, dedi. Özge hemen yerinden kalktı. Artık burada istenmeyen biri olduğunun çok farkında ama sakince eşyalarını toplamaya başladı. En azından Canbay'ın artık kendi zekasıyla ilgili şüphe duymayacağını düşünerek rahatlamaya çalıştı. Masanın üzerindeki kayıt cihazını almak için masaya döndüğünde cihazı göremedi. Odanın diğer köşesinde kapının yanında duran Kaya elindeki cihazı ceketinin iç cebine koyarken "Bunu biz deşifre edip size göndereceğiz Özge Hanım," diye açıkladı. Özge inanamayarak kaşlarını kaldırdı. Tam konuşacaktı ki açılan kapıdan iki güvenlik görevlisi kendisini çıkışa kadar refakat etmek için kibarca içeri girdi. Özge odadan çıkarken sakince Kaya'ya "Kaya Bey, kayıt cihazını göndermezseniz röportajı bu haftaya yetiştiremeyiz. En geç yarın akşama kadar elimizde olmalı," diye açıkladı. Kaya tamam anlamında başını sallarken "Merak etmeyin, ben söz veriyorum ki yarın öğlen sizde olacak. Can biraz gergindi bugün. Siz kusura bakmayın," dedi ve merakına yenilip "Son soru neydi?" diye sordu. Özge suratında beliren gülümsemeyi gizlemeden önce yanındaki güvenlik görevlilerine baktı ve sonra "Vaktiniz olduğunda dinlersiniz," deyip kapıdan çıktı. Suratındaki gülümseme aslında korumaya çalıştığı bir maskeydi. İçindeki yıkılmışlığı gizleyen bir maske. Canbanay'ın binasından güvenlik görevlileriyle uğurlanıyordu. Neyse ki adamlar epey kibardılar. İlk defa birine yaranmak istemiş ve berbat etmişti her şeyi. Stüdyonun arkasında ana çıkış kapısına doğru ilerlerken o güzel ortama son bir kez baktı. Hep çalışmak istediği tarzı bir yerdi burası ama asla çalışamayacağı. Ağlamamak için kendini dik tutarak ilerledi koridorda. Çıkış kapısı özgürlüğe açılan kapı gibi geldi ona. Çıktı gitti. Biraz önce yaşadığı psikolojiyi bir daha hayatı boyunca yaşamamayı dileyerek ve kendini yenilmiş hissederek uzaklaştı binadan. 6. ayrımın sonu, sayfa 81.